Ayrım 19.
Havanın yumuşaklığına rağmen Fenikeli tüccar damarlarındaki kanın donduğunu hissetti. Tir aslında tam bir bağımsızlıktan yararlansa bile yapılan barış antlaşmasına göre resmen Hitit kontrolü altında görülüyordu. Acaba Ramses barış antlaşmasını bozma ve bir çatışmaya yol açma tehlikesini göze alarak Fenike'ye el koymayı mı düşünüyordu? İstekleriniz nedir Majeste? Limana gidelim. Meren Ptah bize eşlik edecek. Kralın emirleri üzerine küçük oğlu sınırlı bir muhafız takımıyla yetinmek zorunda kaldı. Limanın batı ucunda yaş ve kökenleri farklı olan 100 kadar çıplak adam zincire vurulmuş bir şekilde duruyorlardı. Kimileri ayaklar altına alınmış olan kurularını biraz olsun korumaya çalışıyor, ötekiler ise boş gözlerle etrafa bakıyordu. Kıvırcık saçlı tirli tüccarlar ya tek tek ya da grup halinde köle almak isteyen müşterileriyle fiyatları konuşuyorlardı. Tüccarlar hepsi sağlıklı olan bu kölelerin satışından önemli miktarda kazanç sağlamayı hesaplıyorlardı. Ancak pazarlıklar çetin geçeceğe benziyordu. Ramses, bu adamlar serbest bırakılsın dedi. Korktuğunu uğramayan Nariş sevindi. Onlar çok pahalıdır. İzin verirseniz Tir kenti onları size hediye etsin Majeste. Benim yolculuğumun gerçek nedeni işte bu. Mısır'la ticaret yapmak isteyen Tirlilerden hiçbiri köle ticareti yapmayacak. Birden şoke olan Fenikeli soğukkanlılığını koruyup sert bir itirazda bulunmamakta zorluk çekti. Majeste, köle ticareti doğanın bir yasasıdır. Tüccar toplumlar bu işi ezelden beri yaparlar. Ramses, Mısır'da kölelik yoktur dedi. İnsanlar tanrıların kullarıdır. Hiç kimse bir başkasına ruhsuz bir nesne veya malmış gibi davranma hakkına sahip değildir. Fenikeli hayatında bir kez olsun böylesine akla aykırı bir nutuk dinlememişti. Şayet karşısındaki adam Mısır firavunu olmasaydı onu çılgının tek olarak kabul ederdi. Peki ya sizin savaş esirleriniz Majeste? Onlar da köle durumuna düşürülmedi mi? Kendilerine karşı yapılan suçlamaların derecesine göre az ya da çok bir süre ağır işte çalıştırıldılar. Özgürlüklerine yeniden kavuşunca canlarının istediği gibi yaşamaya devam ettiler. Çoğunluğu Mısır'da kaldı. Aralarından birçoğu da Mısır'da bir aile kurdu. Nariş, köleler birçok iş için gereklidir diye itiraz etti. Maat yasası çalıştıranla çalışan arasında bir kontrat yapılmasını emreder. Aksi takdirde en yücesinden en mütevazısına kadar hiçbir işten sevinç duyulmaz. Ve bu kontrat iki tarafın verdiği söz üzerine kurulur. Piramitlerin ve tapınakların kölelerle yapılabileceğini mi sanıyorsun? Majeste, böylesine eski alışkanlıklar değiştirilemez. O kadar saf değilim ve ülkelerin çoğunluğunun kölelik müessesesini devam ettireceklerini biliyorum. Ama artık sen de benim isteklerimi biliyorsun. Mısır bazı önemli pazarlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Mısır için önemli olan ruhunu korumaktır. Firavun tüccarların patronu değildir ama maatı yeryüzünde temsil eder ve halkına hizmet eder. Ramses'in sözleri Meren Pıtal'ın yüreğinde iyice yer etti. Tir yolculuğu onun için önemli bir aşama olarak hafızasına kazanacaktı. Urhi Teşüp öylesine sinirliydi ki sakinleşmek için ördeklerin oynaştıkları küçük göle gölge veren yüzyıllık bir çınarı baltayla parçalayarak yıkmıştı. Bayan Tanit'in bahçıvanı şaşkına dönmüş ve eşyalarını koyduğu kulübeye sığınmıştı. Hititli karısı eve döndüğü zaman hele şükür gelebildin diye bağırdı. Tanit bahçenin ne hale geldiğini görünce bütün bunları sen mi dedi ve kaldı. Burada kendi evimdeyim, istediğimi yaparım. Sarayda ne öğrendin? İzin ver de oturayım. Çok yorgunum. Küçük kedi hanımının dizlerine atladı. Tanit kedisinin başını okşarken hayvan keyifle mırıldandı. Konuş Tanit. Düş kırıklığına uğrayacaksın. Ramses'in yolculuğunun gerçek nedeni Tir ve civarında giderek artan köle ticaretiyle mücadele etmekmiş. Urhi Teşüp Tanit'i sert bir şekilde tokatladı. Benimle alay etmeyi bırak. Hanımını savunmak isteyen küçük kedi Hititli'yi tırmaladı. Urhi Teşüp kediyi ensesinden tutup kaldırdı, hançerini çekip kedinin boğazını kesti. Üzerine kan sıçrayan Tanit korkuya kapıldığı için koşarak odasına kapandı. 50. Amini rahatlamıştı. Seramana ise çok sıkıntılı görünüyordu. Kralın özel sekreteri, Ramses Fenike'den sağ salim döndü. Artık içim rahat. Neden senin keyfin yok Seramana? Çünkü Nariş'in izini sürmek hiçbir sonuç vermedi. Sen ne umuyordun? Bu Fenikeli'nin Bayan Tanit'le kuşkulu işler çevirdiğini gösterecek bazı kanıtlar elde edeceğimi umuyordum. Tanit'i suçlayacak ve eğer bana Urhi Teşüp hakkındaki gerçeği söylemezse onu tutuklamakla tehdit edecektim. Kafayı bu Hititli'ye takmışsın. Sonunda senin aklını başından alacak. Onun aşağının katil olduğunu unutuyor musun? Kanıt yok. Maalesef haklısın Amini. Sardunyalı artık yaşlandığını hissediyordu. O yasalara saygılı olacaktı ha. Bu işe artık bir son vermesi ve başarısızlığını kabul etmesi gerekiyordu. Urhi Teşüp Mısır adaletinden kurtulmak için yeterince kurnaz davranmıştı. Ben eve gidiyorum. Yeni bir kadın mı? Değil Amini. Yorgunum ve uyuyacağım. Seramana'nın kahyası sizi bir hanım bekliyor dedi. Ben hiçbir kızı davet etmedim. Söz konusu olan bir kız değil, saygıdeğer bir hanım. Ondan konuk odasında beklemesini rica ettim. Meraka kapılan Seraman'a hızlı adımlarla konuk odasına gitti. Tanit! Güzel Fenikeli ayağa kalktı ve ağlayarak dev yapılı adamın kollarına atıldı. Saçı başı dağınıktı. Yüzünde yumruk izleri vardı. Yalvarırım beni koruyun. Peki ama neden ya da kimden? Beni kölesi yapan canavardan. Seraman'a memnuniyetini belli etmemeye çalıştı. Eğer resmi sıfatla harekete geçmemi istiyorsanız Bayan Tanit, şikayette bulunmanız gerekir. Urhi Teşup kedimin boynunu kesti ve bahçemdeki çınar ağacını devirdi. Beni de durmadan hırpalıyor. Bütün bunlar suçtur. Urhi Teşup bu yüzden ağır çalışma cezasına bile mahkum edilebilir. Ama bu onun sana zarar vermesini önlemez. Adamlarınız benim güvenliğimi sağlayamazlar mı? Benim paralı askerlerim kralın özel muhafız kıtasını oluşturur ve özel bir işe karışmazlar. Ama bu olay devleti ilgilendiren bir sorun haline dönüşürse o zaman başka tabii. Tanit gözyaşlarını silerek Seraman'ı bıraktı ve gözlerini onun gözlerine dikti. Urhi Teşup Ramses'i öldürmek istiyor. Suç ortağı da Libyalı Malfi. İkisi benim evimde ittifak yaptılar. Yanından hiç ayırmadığı hançeriyle Aşağı'yı öldüren Urhi Teşup'tur. Aynı hançerle Ramses'i de öldürmek istiyor. Bu artık bir devlet sorunu değil mi? 100 kadar adam Bayan Tanit'in villasının çevresinde mevzilendi. Okçular Fenikeli Hanım'ın bahçesine bakan ağaçlara tırmandılar. Diğerleri de civardaki evlerin damlarına çıktı. Urhi Teşup yalnız mıydı yoksa Libyalılarla beraber miydi? Evin sarıldığını fark ederse hizmetçileri rehin alır mıydı? Seraman'a eve tam bir sessizlik içinde yaklaşılmasını istemişti. Yapılacak en ufak bir hatanın Hititliği uyaracağını biliyordu. Ve adamları böyle bir hata yapmakta gecikmedi. Çevre duvarını aşmaya çalışan bir asker adımını hesapla atamayınca koruluğa düştü. Bir baykuş öttü. Seraman'ın adamları donup kaldı. Birkaç dakikalık hareketsizlikten sonra Sardunyalı ilerlemeleri emrini verdi. Urhi Teşup'un kaçmak için hiçbir şansı yoktu ama çarpışmadan teslim olmayacaktı. Seraman onu canlı olarak yakalamayı ve vezirin mahkemesinin önüne çıkarmayı umuyordu. Tanit'in odasında zayıf bir ışık belirdi. Seraman'a ile 10 kadar paralı asker çiğ ile ıslanmış çimenlerin üzerinde sürünüp binanın kenarına dolaşan döşeme taşlarına ulaştılar ve evin içine daldılar. Hizmetçi kadın korkudan bir çığlık attı ve yağ lambasını elinden bıraktı. Yere düşen lamba kırıldı. Birkaç dakika süreyle bir kargaşalık oldu. Karanlıkta kalan paralı askerler görünmez hasımlarıyla dövüştüler ve kılıç darbeleriyle mobilyaları kırdılar. Seraman'a kesin diye bağırdı. Çabuk ışık getirin. Başka lambalar yakıldı. Tir tir titreyen hizmetçi kadın onu kılıçlarıyla tehdit eden iki askerin tutsağı olmuştu. Seraman'a Urhi Teşup nerede diye sordu. Hanımın kaybolduğunu görünce en iyi atlarından birini atladığı gibi dört nala uzaklaştı. Canı sıkılan Seraman'a bir girit vazosunu yumruklayarak kırdı. Hititli savaşçının ön sezisi ona ne yapması gerektiğini söylemişti. Tehlikede olduğunu sezen Urhi Teşup kaçmıştı. Seraman'a için Ramses'in sade bürosuna kabul edilmek ülkenin en esrarlı tapınağının içine girmekle eşitti. Ramses'in yanında Ameni ile Meram Pıtah da vardı. Seraman'a Bayan Tanit vezirin önünde şikayette bulunduktan ve ifadesini verdikten sonra Fenike'ye gitti dedi. Birçok görgü tanığının söylediğine göre Urhi Teşup Libya istikametine gitmiş. Demek ki müttefiki Malfi ile buluştu. Ameni, bu sadece bir varsayım dedi. Hayır, bu kesin. Urhi Teşup'un saklanacak başka yeri yok ve Mısır'la savaşmaktan asla vazgeçmeyecek. Meram Pıtah üzüntüsünü belirterek, maalesef Malfi'nin yerini bir türlü bulamıyoruz dedi. Bu Libyalı durmadan yer değiştiriyor. Aslında bakılırsa bu başarısızlığımız bir yerde bizi rahatlatmalı. Görünen o ki Malfi gerçek anlamda büyük bir ordu toplamaya muvaffak olamıyor. Aksi takdirde bu kadar kolay saklanamazdı. Ramses, yine de tetikte olmayı sürdürün diye emretti. Böylesine uğursuz ve korkunç iki kişinin birlikteliği ihmal edilmemesi gereken bir tehlike oluşturur. Seraman'a çok ciddi bir tavırla, Majeste sizden bir dileğim olacak dedi. Seni dinliyorum. Bu canavar Urhi Teşup'la yeniden yolumuzun kesişeceğinden eminim. Onu kendi ellerimle öldüreceğimi umut ederek onunla dövüşme önceliğini bana vermenizi diliyorum. Kabul edildi. Sağ olun Majeste. Gelecek ne getirirse getirsin sizin sayenizde çok güzel bir yaşantım oldu. Seraman'a huzurdan çekildi. Ramses Meram Pıtah, canı sıkılmış gibi görünüyorsun dedi. Sonu gelmez yollarda ilerleyip birçok zorlu bölgeyi geçen Musa ile Yahudiler kendileri için vaat edilmiş topraklar olarak kabul ettikleri Kenan ülkesine yaklaşıyorlar. Musa için bu çok sevindirici olmalı. Bölgenin kabileleri için tam tersi. Bu kavgacı ulusun varlığından korkuyorlar. Bu nedenle askeri müdahalede bulunmama izin vermenizi sizden bir kez daha istirham ediyorum. Musa aradığını bulmak için yolun sonuna kadar gidecek ve sadık kullarının keyiflerince yaşayacakları bir ülke yaratacak. Bu böyle oğlum. Bu işe hiç karışmayalım. yarın bu yeni devletle müzakere eder ve belki de onun müttefiki oluruz. Ya düşmanca davranırsa? Musa doğduğu toprakların düşmanı olamaz. Sen Libyalılarla uğraş Meranputah, Yahudilerle değil. Ramses'in küçük oğlu ısrar etmedi. Babasının açıklamasıyla ikna olmamasına rağmen görevinin itaat etmek olduğunu düşünerek boyun eğdi. Ameni, kardeşin Hattuşil'den haberleri aldık dedi. İyi mi kötü mü? Hatti imparatoru düşünüyor. Hattuşil hava pırıl pırıl güneşli olduğu zaman bile üşüyordu. İmparator taş duvarlı küçük tapınağın içinde bir türlü ısınamıyordu. Geniş bir şöminede çıtır çıtır yanan odun ateşine sırtını çevirerek karısı Putiyapa'ya Mısır firavununun tekliflerini okudu. Ramses'in cüreti inanılır değil. Ona bir kınama mektubu yazdım ve onun bana verdiği yanıta bak. Yeni bir diplomatik evlenmenin daha gerçekleştirilmesi ve barışın iyice pekiştirilmesi için ona bir Başkitit prensesi göndermeliymişim. Dahası ben de Mısır'a gitmeliymişim. İmparatoruça Putiyapa, harika bir fikir dedi. Senin resmi ziyaretin iki halk arasındaki barışın geri döndürülemez olduğunu çarpıcı bir şekilde gösterecek. Böyle bir şeyi düşünme bile. Ben Hitit imparatoru olarak kuluymuşum gibi firavunun karşısına çıkacağıma. Hiç kimse senden kendini küçük düşürmeni istemiyor. Mevkimize uygun bir şekilde karşılanacağımızdan emin ol. Kabul mektubu yazıldı. Sana sadece mührünü basmak kalıyor. Daha fazla düşünmek ve müzakerelerde bulunmak gerekir. Gereksiz ve boş sözlerin zamanı geçti. Mısır'a gitmek için hazırlanalım. Hitit diplomasisinin başına mı geçtin yoksa? Barışı kız kardeşim Nefertari ile birlikte kurduk. Hatti imparatoru da onu sağlamlaştırsın. Putiyapa o güne kadar tanıdığı en çekici adamı, Ramses'in çocukluk arkadaşı ve bugün doğru insanların cennetinde yaşayan Ayşe'yi ateşli bir düşünceyle anımsadı. Bugün onun sevinç günüydü. 51. Mator bütün Mısır'ı büyük bir heyecanla ayağa kaldıran, annesiyle babasının resmi ziyareti haberini öğrendiği zaman affedilerek saraya döneceğini sandı. Aslında Mer'ur hareminde çok parlak bir hayat sürüyor ve hiç bakıp usanmadan mevkiyle orantılı sayısız zevkin tadını çıkarıyordu. Ama hükmetmiyordu ve tümüyle iktidardan mahrum bırakılmış diplomatik bir eşten başka bir şey değildi. Mator, hükümdarın özel sekreteri Ameni'ye uzun bir mektup yazdı. Ağır ifadeler kullanarak Hatti İmparatoru ile İmparatoriçesini karşılamak için büyük kraliçe görevini üstleneceğini belirtti ve onu Pir Ramses Sarayı'na götürmesi için bir muhafız kıtasının yollanmasını emretti. Ramses tarafından imzalanan yanıt çok kırıcı oldu. Mator törenlerde hazır bulunmayacak ve Mer'ur hareminde kalacaktı. Hitit de büyük bir öfke krizinden sonra düşündü. Firavuna zarar vermenin en iyi yolu Hattuşil'in gelişini engellemek olmaz mıydı? Bu düşünce bütün benliğini sardığı için Mator bir ayinci olarak şöhreti herkes tarafından bilinen timsah tanrısının rahibiyle görüşmeye karar verdi. Hatta biz gelecek hakkında bilgi edinmek için sık sık kahinlere danışırız dedi. Ölmüş hayvanların bağırsak gibi bazı iç organlarına bakarak geleceği okurlar. Bu iğrenç bir yöntem değil mi? Siz başka yöntemler mi kullanıyorsunuz? Bir sonraki günü bilmek firavuna düşer. Ama siz rahipler bazı tekniklerin sırrını biliyor olmalısınız. Devletin büyücüler kurulu vardır majeste. Onları bir araya getirmek hem çok uzun zamanı gerektirir hem de çok güçtür. Tanrılara danışmaz mısınız? Bazı durumlarda Amon baş rahibi kralın izniyle yaratıcı güce soru sorar ve tanrı da yanıtını verir. Ve sanırım herkes onun kararına boyun eğer. Amon'un iradesine kim karşı çıkmaya cesaret edebilir ki? Mator, rahibin çekingenliğini hissederek onu daha fazla tedirgin etmedi. Aynı gün personeline yokluğunu bildirmemelerini emrederek Tebe gitti. Tatlı gülüşlü ölüm, Amon başrahibi Nebu'nun saygın bir yaşa geldiğini sonunda hatırlamıştı. Başrahip Nebu, Karnak Kutsal Gölü'nün yanındaki küçük evinde bütün yaşamın temeli olan gizli tanrı Amon'a ve onun yeryüzündeki temsilcisi Firavun Ramses'e çok iyi hizmet etmenin huzuru içinde ölmüştü. Amon tapınağının ikinci kâhini Baken hemen krala haber verdi ve kral da Nebu'ya saygısını sunmak için derhal geldi. Nebu, kötülük güçlerinin saldırısı ne denli sert olursa olsun Mısır geleneğinin sürmesini sağlayan dürüst insanlardan biri olmuştu. Büyük Karnak tapınağının üzerine yaz sessizliği çökmüştü. Ramses sabah ayinini yaptıktan sonra Kutsal Göl'ün kuzeybatı köşesinde bulunan ve karanlıklara karşı elde ettiği zaferden sonra doğan güneşi simgeleyen dev boyutlardaki pislik böceği figürünün yanında Baken'le karşılaştı. Vakit geldi Baken. Çok eskilerde kalan çatışmamızdan bu yana kendini hiç düşünmeden çok uzun bir yolu aştın. Şayet bugün tep tapınakları bu denli muhteşemse bunun büyük bir bölümünü sana borçluyuz. Yönetimin kusursuz. Herkes senin otoritenden çok memnun. Evet. Seni Karnak baş rahipliğine ve Amon'un birinci kâhinliğine tayin etmenin vakti geldi. Eski ahırlar kontrolörünün kalın ve boğuk sesi heyecandan titredi. Majeste, sanmıyorum. Nebu ise... Nebu uzun süreden beri bu görev için seni teklif ediyordu ve o insanları doğru değerlendirmesini bilirdi. Sana yeni görevinin alameti olan asayı ve altın halkayı veriyorum. Bu kutsal kenti yönetecek ve görevinden sapmamasına göz kulak olacaksın. Baken kendini çabuk toplamıştı. Ramses Bakhen'in birçok kişinin elde etmek için can attığı bu görevin itibarını düşünmekten çok, yapması gereken sayısız işe bir an önce girişmek için can attığını hissetti. Yüreğim sessiz kalamaz majeste. Burada, güneyde bazı ileri gelen kişileri kararınızı öğrenince şoka oldular. Hatt İmparatoru ile İmparatoriçesinin resmi ziyaretlerinden mi söz ediyorsun? Evet. Kuzeyli birçok ileri gelen kişi de aynı tepkiyi gösterdi. Ama bu ziyaret gerçekleşecek çünkü barışı güçlendirecek. Birçok din adamı kahinlere danışılmasını istiyor. Şayet Tanrı Amon size onay verirse bütün itirazlar biter. Kehanet töreni hazırlıklarına başla Bakhen. Mathor, Mer'ur hareminin yöneticilerinden birine danışarak başvurması gereken kişiyi bulmuştu. Teb kentinde olan biten her şeyden haberi olan zengin bir Suriyeli tüccar. Bu tüccar doğu kıyısında Karnak Tapınağı'na fazla uzak olmayan lüks bir malikanede oturuyordu ve kraliçeyi iki sütunlu, mavi kantaron ve süsen çiçeklerini temsil eden resimlerle süslenmiş iki sütunlu bir salonda ağırladı. Mütevazi bir tüccar için bu ne şeref majesti? Bu görüşme hiç yapılmadı ve biz hiç karşılaşmadık. Yeteri kadar açık mı? Hitit'te yerlere kadar eğilen Suriyeli'ye bir altın kolye verdi. Şayet ihtiyacım olan yardımı bana sağlayabilirsen çok cömert davranırım. Ne arzu ediyorsunuz? Ben Amon'un kararıyla ilgileniyorum. Söylentiler doğrulandı. Ramses kesinlikle ona danışacak. Ne amaçla? Anne ve babanızın Mısır'a gelişlerini onaylayıp onaylamadığını Tanrı'ya soracak. Şans Mator'a yardım ediyordu. Talih işin çoğunu zaten hallettiği için ona sadece işi tamamlamak kalıyordu. Ya Amon onay vermezse diye sordu. Ramses onun kararına boyun eğmek zorunda kalacak. Hatt İmparatorunun tepkisini düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Ama Firavun tanrıların kardeşi değil mi? Tanrının yanıtının olumsuz olmaması gerekir. Ben olumsuz olmasını istiyorum. Nasıl? Tekrar ediyorum. Bana yardım edersen çok zengin olacaksın. Tanrı nasıl yanıt verir? Rahipler Amon'un kayığını taşırlar. Birinci kahin Tanrı'ya sorar. Şayet kayık ilerlerse yanıt evet, gerilerse hayır anlamına gelir. Kayık taşıyıcılarını satın al. Amon Ramses'in teklifini reddetsin. Bu olanaksız. En inatçı olanların yerine güvenebileceğin adamların geçmesini sağla. Ayartamadıklarını saf dışı bırakmak için onları hasta edecek şuruplar kullan. Bu işi başar, seni altına boğarım. Tehlikeleri? Başka seçeneğin yok tüccar. Şu anda sen benim suç ortağımsın. Sakın vazgeçip bana ihanet etme. Aksi takdirde çok merhametsiz olurum. Suriyeli tüccar yalnız kalınca Hititli'nin kendisine vaat ettiği servetin avansı olarak bıraktığı altın ve kıymetli taşlarla dolu keselerin karşısında uzun uzun düşündü. Bazı kimseler Mator'un kralın güvenini bir daha kazanamayacağını, bazıları ise tam tersini söylüyordu. Ayrıca Bakhen'in terfini kıskanan birkaç karnak rahibi ona kötü bir oyun oynamak için hazır bekliyorlardı. Kutsal kayığın taşıyıcılarının tümünü rüşvetle kandırmak imkansızdı. Ama kolları en güçlü olanları satın almak yeterli olurdu. Kayığın aynı anda hem öne hem arkaya çekilmesi Tanrı'nın tereddüt ettiği anlamına gelecek ve Ramses'in kararını onaylamadığı şeklinde yorumlanacaktı. Bu oyun oynanabilirdi ve zengin olmak öylesine çekiciydi ki. Teb coşku içindeydi. Kentin mahallelerinde olduğu gibi bütün köylerde de herkes kutsal huzura çıkmanın güzel bayramını kutlanacağını biliyordu. Bu vesileyle Amon ve Ramses bir kez daha inanç birliği içinde olduklarını göstereceklerdi. Ayinin yapıldığı tapınağın avlusunda Büyük Güney kentinin bütün önemli kişileri toplanmıştı. Belediye başkanı, idareciler ve arazi sahipleri her ne pahasına olursa olsun bu olağanüstü olayı kaçırmak istemiyordu. Amon'un kayığı tapınaktan dışarı çıkarıldığı an herkes soluğunu tuttu. Yaldız kaplanmış ahşap kayığın ortasında insan gözlerinden saklanmış olan kutsal heykel yer alıyordu. Amon'u simgeleyen bu canlı heykel Tanrı adına karar verecekti. Kayığı taşıyan rahipler gümüş döşeme üzerinde yavaşça ilerliyorlardı. Amon'un yeni baş rahibi Bakhen onların arasında bazı yeni simaların bulunduğunu fark etti. Mideleri rahatsız olan birkaç rahip görevlerini başkalarına devretmek zorunda kalmıştı. Kayık tam Firavun'un karşısında durdu. Bakhen söz aldı. Tanrı Amon'un hizmetkarı olan ben, Işığın oğlu Ramses adına soruyorum. Mısır Firavunu Hatt İmparatoru ile İmparatoriçesini bu topraklara getirmekle doğru mu yapıyor? Kırlangıçlar bile mavi gökyüzündeki çılgınca uçuşlarını kesmişti. Tanrı olumlu yanıtını verir vermez tutulan soluklar bırakılacak, herkes büyük bir coşkuyla Ramses'i kutlayacaktı. Suriyeli tüccar tarafından satın alınan en güçlü taşıyıcılar birbirleriyle bakıştılar ve geriye doğru bir adım atmak istediler. Gayretleri boşa çıktı. Adamlar diğer rahiplerin öne doğru gitmeyi karar verdikleri için geçici bir direniş gösterdiğini sandılar. Bütün güçlerini kullanarak yeni bir girişimde daha bulundular. Ama garip bir güç onları ileri gitmeye zorluyordu. Kayığın ortasından çıkan çok güçlü bir ışıkla gözleri kamaşan taşıyıcılar mücadeleden vazgeçtiler. Tanrı Amon oğlu Ramses'in kararını onaylamıştı. Eğlenceler başlayabilirdi. 52. Evet, bu gelen oydu. Saçları ağarmış ama gözlerinin içindeki meraklı ateş sönmemiş olan bu hafifçe kambur adam, ilk bakışta hiç kimsenin dikkatini çekmeyecek sıradan biri gibi görünüyordu. Kışın olduğu kadar yazın da onu terk etmeyen üşüme duygusuyla yün bir paltoya bürünmüş olan bu adam, Hattuşil'in ta kendisiydi. Savaşçı bir ulusun şefi ve Kadeş Tihdit kuvvetlerinin en üst komutanı olan Hattuşil, aynı zamanda barış antlaşmasının görüşmecilerinden biriydi. O, içindeki bütün muhalefeti ortadan kaldırdığı sert bir ulusun herkesçe kabul edilmiş efendisiydi. Ve Hattuşil Mısır topraklarına ayak basarken arkasında iki hanım vardı. Karısı Putiyapa ve Hititli çekingen genç prenses. Hatti imparatoru imkansız diye mırıldandı. Kesinlikle imkansız. Hayır, biz Mısır'a gelmiş olamayız. Böyle söylemekle birlikte Hattuşil rüya görmediğinin farkındaydı. Eski hasmını kucaklamak için karşıdan ona doğru gelen şu adam Büyük Ramses'in ta kendisiydi. Kardeşim Hattuşil'in sağlık durumu nasıl? Yaşlanıyorum kardeşim Ramses. Cinayet suçuyla aranan Urhiteşup bundan böyle Hattin'in olduğu kadar Mısır'ın da düşmanıydı. Hititli'nin ülke dışına kaçması Hattuşil'in resmi ziyaretine karşı çıkabilecek bütün engelleri ortadan kaldırmıştı. Ramses uzun kırmızı elbisesi ve Firavun'un armağan ettiği Mısır mücevherleriyle muhteşem görünen Putiyapa'ya Neferteri sağ olsaydı bu olağanüstü andan kim bilir ne kadar memnun olurdu dedi. İmparatoriçe yolculuğumuz sırasında hep onu düşündüm dedi. Hükümdarlığınız ne kadar uzun sürerse sürsün Neferteri hep biricik eşiniz olarak kalacaktır. Putiyapa'nın sözleri bütün diplomatik güçlükleri ortadan kaldırmış oluyordu. Pir Ramses kavurucu bir yaz güneşi altında bayram ediyordu. Pırıl pırıl parlayan turkuaz kent, Hattili ziyaretçilerin gelişinde hazır bulunmak ve onların şerefine düzenlenecek eğlencelere katılmak için Mısır'ın bütün kentlerinden akın eden binlerce önemli kişiyi konuk ediyordu. Başkentin güzelliği ve zenginliği imparatorla imparatoriçeyi büyülemişti. Tanrı Amon'un Ramses'e olumlu yanıt verdiğini bilen halk, ünlü konuklarını bağrına basmıştı. Sorgutlu iki atın çektiği arabada Firavun'un yanında ayakta duran Hattuşil hayretten hayrete düşüyordu. Kardeşim hiçbir korumadan yararlanmıyor mu? Ramses, özel muhafız birliğim her an tetiktedir diye yanıt verdi. Ama bütün bu insanlar bize çok yakın duruyor. Güvenliğimiz tehlikede olabilir.